Ayrım 32, Gülümseyen Adam, Henning Mankell, sayfa 413. Wallander 8'e çeyrek kala polis merkezindeydi. Koridorda Höglund'la karşılaştı. Höglund gelişi güzel selam verip odasına girdi. Wallander yürümeye devam ederken birden şaşkınlık içinde durdu. Höglund neden böyle kaba davranmıştı? Geri döndü ve odasının kapısını çaldı. Höglund içeriden ses verdiğinde kapıyı açtı ama içeri girmedi. ''Bu binada merhaba demek adettendir.'' dedi Wallander. Höglund önündeki dosyayı incelemeye devam etti. ''Sorun ne?'' Höglund başını kaldırıp baktı. ''Bir de bana mı soruyorsun?'' Wallander odaya adım attı. ''Anlamıyorum.'' dedi. ''Ne yaptım ki?'' ''Senin farklı olduğunu sanmıştım ama diğerlerinden farkın yokmuş.'' ''Hala anlamadım. Ne olduğunu açıklar mısın?'' ''Söyleyecek bir şeyim yok. Gitmeni tercih ederim.'' Bir açıklama yapmadan olmaz. Wallander Höglund'un öfke patlaması mı yaşayacağını yoksa gözyaşlarına mı boğulacağını kestiremedi. Sadece meslektaş değil dedi Wallander. Arkadaş olma yolunda ilerliyoruz sanıyordun. Ben de öyle dedi Höglund ama artık değil. Anlat o zaman. Sana karşı dürüst olacağım. Sen bana karşı olmasan da güvenebileceğim biri olduğunu sanıyordum ama değilmişsin. Buna alışman biraz zaman olabilir. Wallander kollarını genişçe açtı. Lütfen ne olduğunu açıkla. Hanson bugün geri döndü. Bunu biliyorsundur. Çünkü odama gelip seninle yaptığı bir konuşmadan bahsetti. Ne dedi? Görevine döndüğü için sevindiğini. Evet sevindim. Çünkü bulabildiğimiz her polise ihtiyacımız var. Hayır sevinmişsin çünkü ben seni hayal kırıklığına uğratmışım. Wallander şaşkınlıkla baktı. Böyle mi dedi? ''Sen beni hayal kırıklığına uğratmışsın öyle mi? Ona böyle mi söylemişim?'' ''Keşke önce bana söyleseydin.'' ''Ama bu doğru değil, tam tersini söyledim. Ona kendini çoktan iyi bir polis olarak kanıtladığını söyledim.'' ''Ama çok inandırıcı konuştu.'' Wallander'in tepesi attı. ''Lanet Hanson!'' diye bağırdı. ''İstersen onu arar ve hemen buraya gelmesini söylerim. Eminim söylediği tek bir kelimenin bile doğru olmadığını anlarsın.'' ''O zaman neden böyle söyledi?'' ''Çünkü endişeli. Benim yüzümden mi?'' ''Neden sürekli kurslara gidiyor sence?'' ''Çünkü onu geçmenden korkuyor. Ondan daha iyi bir polis olduğunu kanıtlayacağını düşünmeye katlanamıyor.'' Wallander Höglund'un kendisine inanmaya başladığını fark etti. ''Bu doğru.'' dedi Wallander. ''Yarın sen ve ben Bay Hanson ile biraz konuşacağız. Ve sana söz veriyorum bu konuşma onun için hiç de hoş olmayacak.'' Höglund Wallander'a baktı. ''O halde özür dilerim.'' dedi. ''Özür dilemesi gereken biri varsa o da Hanson.'' dedi Wallander. ''Sen değil.'' Polis merkezinin önündeki ağaçların buz tuttuğu ertesi gün yani 26 Kasım Cuma günü Höglund Wallander'den Hanson'a hiçbir şey söylememesini istedi. Üzerinden bir gece geçtikten sonra kararını değiştirmişti. İleride bir gün bu meseleyle arasına mesafe koyma şansı bulduğunda Hanson'la bizzat kendisi konuşacaktı. Wallander Höglund'un artık kendisine inandığına ikna olduğundan bu kararına itiraz etmedi. Ama bu Hanson'un yaptığını unutacağı anlamına gelmiyordu. Sabahın ilerleyen saatlerinde tekrar sağlığına kavuşan Okeson dışında herkes üşümüş ve keyifsiz görünürken Wallander bir toplantı düzenledi. Soruşturma ekibine Sofia ile Simrisham'da yaptığı görüşmeyi anlattı. Ancak meslektaşlarının ruh hali hiç değişmedi. Öte yandan Swedberg, Farnholm şatosu arazisinin bir haritasını çıkarmıştı. Arazi çok genişti. Swedberg, geniş arazinin 19. yüzyılın sonlarında şatoya dahil edildiğini söyledi. O zamandan şato şaşırtıcı biçimde asil bir ismi olmayan Mortenson ailesine aitti. Mortenson ailesinin reisi Stockholm'da evler yaparak bir servet kazanmış, sonra bazılarının bir budalalık olarak gördüğü şatoyu inşa etmişti. Görünüşe göre adam sadece ihtişam konusunda takıntılı birisi değil, aynı zamanda gerçek bir çılgındı. Swedberg şato hakkında öğrendiklerini anlatmayı bitirdiğinde soruşturmanın önemsiz olduğu kanıtlanan veya en azından şimdilik bir tarafa konulabilecek daha az önemli yönlerini listelerinden çıkarmaya devam ettiler. Höglund nihayet Torstensson Hukuk Bürosu'nun temizlikçisi Kim Sun Lee ile detaylı bir konuşma yapmayı başarmıştı. Beklendiği gibi kadının söyleyecek önemli hiçbir şeyi yoktu. Kimlik belgeleri ve İsveç'teki varlığı tamamen yasaldı. Höglund ayrıca kendi kararıyla büro çalışanı Sonja Lundin'le de görüşmüştü. Hanson Höglund'un kendi kararıyla hareket etmesini onaylamadığını belli etti. Wallander bunu fark etti, bu işine gelmişti. Ne yazık ki Sonja Lundin'in de söyleyecek işe yarar bir şeyi yoktu. Böylece listedeki konulardan birinin daha üstü çizilmiş oldu. Sonunda herkes daha da keyifsizleşip durağanlaştığında ve toplantı masasının üstüne gri bir sis bulutu çökmüş gibi olduğunda Wallander Harderberg'in Gulfstream'inin uçuş planlarına odaklanmaya teşvik ederek arkadaşlarını hayata döndürmeye çalıştı. Ayrıca Hanson'un iki pilot hakkında gizli bir araştırma yapmasını önerdi. Ancak onu endişelendirmeye başlayan sisi, yani meslektaşlarının uyuşukluğunu dağıtamadı. Ve tek umutlarını finans uzmanlarının bilgisayar konusundaki yetenekleriyle soruşturmaya yeni bir soluk getirebilmeleri olduğunu düşündü. Harderberg İmparatorluğu ile ilgili kapsamlı bir soruşturmayı üstlenmişlerdi. Ancak böyle giderse kendilerine tanınan mühletin biraz daha uzatılmasını istemek zorunda kalacaklardı. Böylece toplantı 29 Kasım Pazartesi gününe ertelendi. Wallander tam toplantının sona erdiğini söyleyecekti ki Okeson elini kaldırdı. Soruşturmanın gidişatı hakkında konuşmalıyız dedi Okeson. Alfred Harderberg'e bir ay daha odaklanmanıza izin verdim. Ama aynı zamanda onu suçlamak için son derece zayıf kanıtlarımız olduğu gerçeğini görmezden gelemiyorum. Sanki her geçen gün daha önemli şeylerden uzaklaşıyoruz. Başka şeylere değil sadece gerçeklere dayanarak geldiğimiz yere dair net ve basit bir özet çıkarmanın hepimizin yararına olacağını düşünüyorum. Herkes Wallander'a baktı. O kez onun açıklamaları Wallander onlarla yüzleşmek istemese bile şaşırtıcı değildi. Haklısın dedi Wallander. Nerede olduğumuzu görmemiz gerek. Mali şubenin araştırmalarından hiçbir sonuç alınmasa bile. Bir şirket imparatorluğunu çözmek, bırakın birkaçını, bir katilin bile kimliğini ortaya çıkarmaz dedi Okeson. Biliyorum dedi Wallander ama yine de bu bilgiler olmadan resim tamamlanmış sayılmaz. Resmin tamamlanması diye bir şey yok dedi Martinson somurtarak. Hatta ortada hiç resim yok. Wallander kontrolden çıkmadan önce durumu kontrol altına alması gerektiğini fark etti. Düşüncelerini toplamak için kısa bir ara vermelerini ve odayı havalandırmalarını önerdi. Aradan sonra yeniden toplandıklarında kendinden emin ve kararlıydı. Olası bir suç örüntüsü görebiliyorum dedi Wallander. Hepinizin görebildiği gibi. Ama farklı bir açıdan yaklaşalım ve bu soruşturmanın ne olmadığına bir göz atalım. Bizi bir akıl hastasıyla karşı karşıya olduğumuza ikna edebilecek hiçbir şey yok elimizde. Elbette zeki bir psikopatın araba kazası süsü verilmiş bir cinayeti planlayabilmesi mümkündür. Ancak bunun için görünürde hiçbir neden yok. Katilin bir akıl hastası olduğunu kabul etsek bile Sten Torstensson'un öldürülmesiyle babasının başına gelenler anlamlı bir bütün oluşturmuyor. Bayan Duner ve beni havaya uçurma girişimleriyle de, bu da beni Farnholm Şatosu ve Alfred Harderberg çevresinde dönen suç örüntüsüne getiriyor. Biraz geriye gidelim. Yaklaşık 5 yıl önce Alfred Harderberg'in Gustav Torstensson'la tanıştığı günle başlayalım. Tam o sırada Björk toplantı odasına gelip masaya oturdu. Wallander Okeson'un verdikleri molada Björk'le konuşup toplantının geri kalanına katılmasını istediğinden şüphelendi. Gustav Torstensson Harderberg için çalışmaya başlıyor diye devam etti Wallander. Bu alışılmadık bir anlaşma. Çünkü bir taşra avukatının uluslararası bir sanayi devi için ne gibi bir yararı olabileceği sorusu akla geliyor. Harderberg'in Torstensson'un kusurlarından yararlanmayı ve gerektiğinde onu manipüle etmeyi hesap ettiğinden şüphelenilebilir. Bunu kesin olarak bilmiyoruz ama benim varsayımım bu yönde. Ancak bir noktada beklenmedik bir şey oldu. Torstenson huzursuz görünmeye başladı ya da belki depresyona girdi. Bu durumu oğlu fark etti, sekreteri de öyle. Hatta sekreteri onun korkmuş gibi göründüğünü de söyledi. Aynı anda başka bir şey daha oldu. Torstenson ve Lars Bormann kendilerini ikona çalışmalarına adamış bir topluluk aracılığıyla tanışmışlardı. Ancak aralarındaki ilişki aniden bozuldu ve bunun Harderberg'le bir bağlantısı olduğunu varsayabiliriz. Çünkü her nasılsa Malmö Hus Belediyesi'nin dolandırılmasının arka planında Harderberg yer almaktaydı. Ama asıl soru şu, yaşlı Torstenson neden beklenmedik davranışlar sergilemeye başladı? Ben Torstenson'un Harderberg için çalışırken onu alt üst eden bir şey keşfettiğinden şüpheleniyorum. Belki de Bormann'ı öfkelendiren de aynı şeydi, bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Sonra Torstenson düzmece bir trafik kazasında öldü. Kurt Ström'ün anlattıkları sayesinde o gece neler olduğunu kabaca resmedebiliyoruz. Babasının ölümünden bir süre sonra Sten Torstenson Skagen'e beni görmeye geldi, birkaç gün sonra o da öldürüldü. Hiç kuşkusuz kendisini tehlike altında hissediyor olmalıydı ki Danimarka'ya giderken Finlandiya'ya gittiğine dair sahte bir iz bıraktı. Ancak yine de birinin onu Danimarka'ya kadar takip ettiğine inanıyorum. Birisi sahilde onunla konuşurken bizi izlemiş olmalı. Gustav Torstenson'u öldüren insanlar Sten Torstenson'u yakından takip ediyorlardı. Çünkü babasının öğrendiği şeyi oğluna söyleyip söylemediğinden emin olamazlardı. Sten'in bana ne söylediğini de bilemezlerdi. Ya da Bertha Dunner'in neleri bildiğini. Sten bu yüzden öldürüldü. Bertha Dunner'i bu yüzden öldürmeye çalıştılar ve benim arabam bu yüzden patlatıldı. Aynı zamanda sizin değil, benim izlenmemin nedeni de bu. Ama her şey bizi yaşlı Torstenson'un neyi öğrendiği sorusuna geri götürüyor. Öğrendiği şeyin arabasının arka koltuğunda bulduğumuz plastik kutuyla bir ilgisi olup olmadığını tespit etmeye çalışıyoruz. Elbette öğrendiği şey finans uzmanlarının bize söyleyebileceği başka bir şey de olabilir. Ancak her halükarda burada Gustav Torstenson'un soğukkanlılıkla öldürülmesiyle başlayan bir suç örüntüsü var. Sten Torstenson Skagen'de beni görmeye geldiğinde kendi kaderini belirlemiş oldu. Sonuç olarak bu suç örüntüsünün arkasında başka bir şey değil, sadece Alfred Harderberg ve onun şirket imparatorluğu görünüyor. En azından görebildiğimiz kadarıyla. Wallander sözlerini bitirdiğinde kimse soru sormadı.
Çok makul bir resim çiziyorsun dedi Okeson sessizcik bunaltıcı olmaya başladığında. Muhtemelen son derece haklısın. Ancak tek sorun elimizde bir parça kanıt ya da adli delil olmaması.
İşte bu yüzden plastik kutu üzerinde yaptığımız çalışmayı hızlandırmalıyız dedi Wallander. Avanka'nın kapağını açıp altında ne olduğuna bakmalıyız. İçinde bir yerde ucundan çekmeye başlayabileceğimiz bir iplik olmalı.
Kurt Ström'le ciddi bir görüşme yapmamız gerekip gerekmediğini düşünüyorum dedi Okeson. Ayrıca Harderberg'in yanından ayrılmayan adamlar var. Kim onlar?
Bu benim de aklıma geldi dedi Wallander. Ström bazı konulara biraz ışık tutabilir. Ancak Farnholm Şatosu ile iletişime geçip Ström'le konuşmak istediğimiz anda Harderberg kendisinin doğrudan işin içinde olduğundan şüphelendiğimizi anlayacaktır. Bu olduğunda da cinayetleri çözebileceğimizi sanmıyorum. Elindeki imkanlarla onu zor duruma sokacak her şeyi temizleyebilir. Öte yandan yanlış iz üzerinde olduğumuz izlenimini bırakmak için onu bir kez daha ziyaret etmeyi düşünüyorum.
Görüşürken çok ikna edici olmalısın dedi Okeson. Yoksa niyetini hemen anlar.
Evrak çantasını masaya koydu ve dosyalarını toplamaya başladı.
Kurt durduğumuz yeri açıkladı. Söyledikleri akla yatkın ama belirsiz yanları var. Bakalım mali şube pazartesi günü bize ne söyleyecek?
Toplantı böylece sona erdi. Wallander huzursuzdu. Kafasının içinde kendi sözleri yankılanıyordu. Belki de o Okeson haklıydı. Anlattıkları kulağa mantıklı geliyordu. Ama izledikleri rota onları hiçbir şeyi kanıtlayamadıkları bir sona mı götürüyordu? Bir şeyler olması şart diye düşündüm Wallander, hem de çok kısa süre içinde. Kurt Wallander takip eden haftalara ileride dönüp baktığında bu haftaları bir polis olarak geçirdiği onca yıl boyunca yaşadığı en kötü haftalar olarak görecekti. Beklentilerinin aksine hiçbir şey olmadı. Finans uzmanları her şeyi defalarca gözden geçirdiler ama tek söyledikleri daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarıydı. Wallander sabırsızlığını zapt etmeyi başardı ya da belki de gerçekte olan şey hayal kırıklığını bastırmayı başarmasıydı. Çünkü mali şubenin ellerinden geldiğince sıkı çalıştıklarını görebiliyordu. Strom'le tekrar iletişime geçmeye çalıştığında annesini defnetmek için Westeros'a gittiğini öğrendi. Strom'un peşinden gitmek yerine beklemeyi seçti. Her zaman seyahatte ve Harderberg'le birlikte olduklarından iki Gulfstream pilotuyla temas kurması da mümkün olmadı. Bu zorlu dönemde soruşturma ekibinin başardığı tek şey özel jetin uçuş planlarını elde etmeleriydi. Alfred Harderberg'in akıllara ziyan bir seyahat güzergahı vardı. Swedberg sadece yakıt faturasının bile yılda milyonlarca kron ettiğini hesapladı. Finans uzmanları uçuş planlarının bir örneğini alıp bunların Harderberg'in yoğun iş anlaşmaları programıyla uyumlu olup olmadığını bulmaya çalıştılar. Wallander Sofia ile Simrisham'daki kafede iki kez daha buluştu ama kızın rapor edecek başka bir şeyi yoktu. Aralık ayıydı ve Wallander'e göre soruşturma çökmek üzereydi. Belki de çoktan çökmüştü. İşlerine yarayabilecek hiçbir şey olmadı. Hem de hiç. 4 Aralık Cumartesi günü Höglund Wallander'i akşam yemeğine davet etti. Kocası evdeydi. Arızalı su pompalarını tamir etmek için dünyanın dört bir yanına yaptığı bitmek bilmeyen gezilerine kısa bir ara vermişti. Wallander içkiyi biraz fazla kaçırdı. Gece boyunca soruşturmadan hiç bahsedilmedi. Wallander eve gitmesi gerektiğini anladığında saat epeyce geç olmuştu. Yürüyerek gitmeye karar verdi. Kirkogors Caddesi'ndeki postaneye vardığında duvara yaslanıp kusmak zorunda kaldı. Sonunda Maria Caddesi'ndeki evine gittiğinde elini telefona uzatarak Riga'daki Bay Bey'i aramaya niyetlendi. Ama sağduyusu galip geldi ve onun yerine Stockholm'daki Linda'yı aradı. Linda arayanın kim olduğunu anladığında sinirlendi ve babasına ertesi sabah tekrar aramasını söyledi. Wallander ancak bağlantı kesildiğinde Linda'nın yalnız olmayabileceğini düşündü. Bu düşünce onu endişelendirdi. Kendini suçlu hissetti. Ancak ertesi gün onu aradığında bu konuya değinmedi. Linda babasına bir döşeme fabrikasında çırak olarak çalıştığından bahsetti. Yaptığı işten memnun olduğu anlaşılıyordu. Ancak Wallander Noel'de Skåne'ye kendisini ziyarete gelmekten bahsetmediği için hayal kırıklığına uğradı. Linda ve birkaç arkadaşı Noel'de kalmak için Västerbotten dağlarında bir kulübe kiralamışlardı. Sonunda Linda Wallander'e neyle meşgul olduğunu sordu. ''Bir ipek giyen şövalyenin peşindeyim.'' dedi Wallander. ''İpek giyen şövalye mi?'' ''Bir gün sana ipek giyen şövalyenin ne olduğunu açıklarım.'' ''Kulağa güzel bir şeymiş gibi geliyor.'' ''Ama öyle değil. Ben polisim. Peşine düştüğümüz şeyler ya da kişiler nadiren güzel olur.'' Hala hiçbir gelişme olmamıştı. Wallander 9 Aralık Perşembe günü pes etmek üzereydi. Ertesi gün Okeson'a başka ipuçlarına bakmaya başlamalarını önerecekti. Ama 10 Aralık Cuma günü bir gelişme oldu. O zaman henüz farkında değildi ama kurak geçen günler sona ermişti. Wallander odasına geldiğinde masanın üzerinde Kurt Ström'ü gecikmeden aramasını isteyen bir not buldu. Ceketini asıp masasına oturdu ve numarayı çevirdi. Ström aramaya hemen cevap verdi. ''Seni görmeliyim.'' dedi Ström. ''Burada mı, senin evinde mi?'' diye sordu Wallander. ''İkisi de değil. Sanskogen'deki Svarta Vegen'de bir sayfiye evim var. 12 numara. Bir saat içinde gelebilir misin?'' ''Orada olacağım.'' Wallander avizeyi yerine koydu ve pencereden dışarı baktı. Sonra ayağa kalkıp ceketini giydi ve aceleyle emniyetten çıktı. 32. Ayrımın sonu. Sayfa 424.